Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için. Bazen susmak gerekir duymak için. Makalat. Allah'ın sırrı sensin, kalbine yolculuk et. Makalat, Şems-i Tebrizi'nin bildiğimiz tek kitabıdır. Türkçe'de konuşmalar anlamına gelir. Şems'in verdiği sohbetlerden, zaman zaman Mevlana ile konuşmalarının bazı kesitlerinden, kendisine sorulan sorular ve cevaplarından derlenmiş, kendisi tarafından yazılmış bir eserdir. Makalat, Mevleviler tarafından Hırkâ-i Şems ve Esrâr-ı Şemseddîn-i Tebrizi isimleriyle de anılır. Bazı nüshalarda adı Kelâmet-i Şems-i Tebrizi ve Marif-i Şems-i Tebrizi şeklinde de kaydedilir. Eserin Sultan Veled ya da onunla birlikte birçok kişi tarafından derlendiği ileri sürülmüştür. İsmail Ankaravi ve Muhammed Ali Muavvit ise Mevlana tarafından derlendiği kanaatindedir. Eser birçok açıdan çok önemlidir. Ölümsüzlüğü sadece Şems'e ait olmasından gelmez. Makalat, iki umman arasındaki sohbetlerin dışına taşar. Mevlana'nın özel yaşantısı ve bilmediğimiz pek çok özelliği hakkında da bilgi verir. Bilinmeyen gizli kalmış birçok konuyu açıkladığı gibi, Mevlana'nın Şems'e nasıl tabi olduğunu da anlamamızı sağlar. Aynı zamanda Şems'in hakikati arayışındaki keskin zekasını da bize gösterir. Eser sadece Şems ve Mevlana'yı anlatmakla kalmaz. Dönem hakkında da canlı bilgiler verir. Makalat ve Mesnevi arasında güçlü bağlantılar vardır. Mevlana makalatın birçok kısmını Mesnevi'de kullanmıştır. Verdiği sohbetlerde sıklıkla Mevlana'yı anlatan Şems, bakın ondan nasıl söz eder. Dünyanın hiçbir yerinde Mevlana'nın eşi ve benzeri yoktur. Bütün fenlerde, temel bilgilerde, din bilgisinde, gramer, sentaks, mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur, tartışır. Onlardan daha üstün, onlardan daha zevkli, onlardan daha latiftir. Gerekirse, gönlü isterse, üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa, hepsinden daha yetkili konuşur. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde 100 yıl uğraşsam, ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Benim önümde beni dinlerken nasıl anlatayım ayıptır söylemesi, babasının önünde oturmuş 2 yaşında bir çocuk yahut Müslümanlığa dair hiçbir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. Makalat, Şems-i Tebrizi'nin hadis gibi, tefsir gibi, fıkıh ve felsefe gibi bilimlerde de ne kadar etkili bir akla ve kalbe sahip olduğu konusunda önemli deliller sunar. Doğal bir sohbet yoluyla Allah'ın sırrı olarak bilinen şeyin insan oluşunu da anlamamıza yardımcı olur. Susmak mana eksikliğinden değil, mananın parlaklığındandır. Ne zaman ki iyiliğim kötülük olarak algılandı, anladım ki ben doğru yoldayım. Şems-i Tebrizi'nin arayışı. Bana bakan kişi bende kendini görür. Şems makalatta şöyle der. Kendime dedim ki, beni yaratan Allah'la doğrudan doğruya konuşmadıkça ve sorduğum sorulara cevap almadıkça, benim yemek veya uykuyla ne işim var? Bu aleme körü körüne yemek yiyip içmek için mi geldim? Ona neden geldiğimi ve nereye gideceğimi sormalıyım. Ancak ondan sonra yemek yiyip uyuyabilirim. Ayrıca kurtuluşum ve sonum hakkında da bilgi almalıyım ki, burada rahat ve dertsiz bir hayat sürebileyim. Çocukluğumdan beri amacım buydu ve hep buna yöneldim. Hani bir çocuğun eli yandığı zaman annesi hemen harekete geçer, türlü çareler arar ya. İşte Allah da sevgisiyle bana öyle yardım etti. Şems yaşamı boyunca bu arayışını sürdürür. kendisi bir umman olmasına rağmen arayışında karşısına çıkanlar bu susuzluğu gideremezler. Ta ki Mevlana ile karşılaşana kadar. Şems bir gezgindi, ancak öncesi vardı. O sıradan bir gezgin değildi. Şems yollara düşen bir derviş olmadan önce iyi bir eğitim almıştı. Arapçayı ve Farsçayı çok iyi biliyordu. Bu dillerin edebiyatına hakimdi. Ayrıca astronomi, astroloji, mantık ve fıkıh alanlarında da derin bir bilgisi vardı. Felsefeye de hakimdi. Bana bakan kişi bende kendini görür cümlesini anlamak hiç kolay değildir. Onun arayışı ve anlayışı bir yandan öğretilerinin örülmesine neden olurken, öte yandan hakikatin peşinde bir okyanusa dönüşünü simgelemektedir. İnsanın her rengini anlatmaya ve en aydınlık tarafa davet etmeye kendini adayan Şems şöyle der. İnsanların bazıları karanlıktır. Onlara da nur yağar. Ama onların gözleri bu nurun oluşturduğu umut ipini tutup da aydınlığa ulaşmalarına kapalıdır. Onlar karanlıktadır. İnsan sayısız kitap okusa da Allah'a ulaşması mümkün olmaz. Çünkü birçok insan başka insanlarla birlikte yaşadıkları halde birbirlerini gerçekten tanımaz. Birbirini her gün görüp de tanımayanlar için onu anlamak ve tanımak nasıl mümkün olacaktır? Birisinden nasip alabilmek için ona gönül gözüyle bakabilmek gerekir. İşte sizi de tanımaları için gönül gözünüzün açık olması gerekir. Şems arayışında görmenin en değerli yanının sevgi gözüyle görmek olduğunu anlar. Onun için gezdiği yerlerin, gördüğü yüzlerin anlamı vardır. Her bir yüzü tanımak ve anlamak ister. Çünkü her birisi onun arayışı içinde olduğu güzel Allah tarafından yaratılmıştır. Onu görmenin tek yolu sevgidir. Bana Mecnun gözüyle bak. Çünkü sevgiliye hep sevgiyle bakılır. Bunun için Allah Kur'an'da, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler demiştir. Bütün engel, Allah'ı yeterince veya olması gerektiği gibi sevmemek ya da sevmeyi bilmemektir. İnsanlar Allah'a sevgiyle bakamazlar. Allah'ı sevgi gözüyle aramak gerekir. Erişin vakti gelmedikçe sana dostun dostluğu fayda vermez. Öyle bir söz söyle ki ya yaşat ya da öldür ama asla yaralı bırakma. Onun evi. Hayatta her şey olabilirsin. Fakat önemli olan hayatın içinde insan olabilmektir. Külli iradede yazılı olsa da cüz'i iradeyle bazen kendi kaderimizi kendimiz çağırırız. Biz bir yola çıkarız ve yola çıkma kararını kendimiz aldık sanırız. Oysa hayat biz onu yaşarken çizilen yollardır. Hep önceden, hep bizden önce çizilen yollar. Şems gezer, görür, dinler ve öğrenir. Öğrendiklerini ise kendine bırakmaz, herkesle paylaşır, öğrenilmesini sağlardı. Sık sık yollara düşer, farklı yerler, farklı insanlar görürdü. Bir gün bu yolculuklarından birinde, zaman zaman dinlenmek ve geceyi geçirmek için konakladığı hanlardan birisine girmek ister. Yolu uzundur, geceyi burada geçirmesi uygun olacaktır. Fakat bu han da, daha sonra deneyeceği diğer hanlar da doludurlar. Başını koyacak bir yastık bulamaz o gece. Aklına camide sabahlamak gelir. Camiye girip yatsı namazını cemaatle birlikte kılarlar. Cemaat dağıldığındaysa zikirlerini bitirir ve ardından duasına devam eder. Duasını bitirdiğinde camide hiç kimse kalmamıştır. Cübbesini çıkarıp başının altına koyarak bir kenara uzanır. Biraz olsun dinlenmektir niyeti. Kalbinde hak aşkıyla uyuyabilmektir. Günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla uykuya dalar. Bir süre sonra caminin kapılarını kilitlemek üzere gelen kayyum, camide bir yabancının yattığını görünce yanına yaklaşıp onu uyandırır. Şems doğrularak kimseye bir zararı dokunmayacağını, uzak yoldan geldiğini, handa yatacak yer bulamadığını ve başka kalacak bir yeri de olmadığını, o yüzden geceyi burada geçireceğini söyler. Bu sözlere kayyum ikna olmayınca camiden derhal gitmesini söyleyerek onu kovar. Şems cübbesini toplayarak sessizce çıkar kapıdan. Camiden çıkmasını isteyen kayyum onun ardından bakarken aniden boğuluyormuş gibi olur. İmdat, boğuluyorum diye bağırmaya başlar can havliyle. Sanki bir el boğazına yapışmıştır. Kayyumun sesini işiten imam koşarak yanına gelir. Ne oldu, ne bağırıyorsun diye sorar nefes almakta zorlanan kayyuma. Kayyum durumu anlatır nefesi yettiğince. İmam durumu anlar. Hemen camiden çıkıp koşarak Şems'in yanına varır. O cahildir, bir terbiyesizlik etmiş, onu affedin der sadece. Şems, onun işi benden çıktı, benim yapabileceğim bir şey yok. Onun için ancak dua edebilirim ve bunu yapacağım diye cevap verir. Kayyum bu duanın ardından ancak kendine gelir. Kim olduğunu anladığı Şems'e koşar ve ondan özür diler. Bu özrü hak eden ben değilim. Ben kimim ki? Sen Allah'tan özür dilemelisin. Onun evinden kimseyi kovamazsın diyerek geceyi geçirmek için başka bir yer bulmak üzere oradan ayrılır Şems. Kalbinde yine hak aşkıyla. Hayat bu. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu. Son dediğin an her şey yeniden can bulur. Esrar hazinesinin düğümünü çözmek için Muhammed'in elinden ve gönlünden başka bir anahtar yoktur. Şems'in 10 öğretisi. Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Gezginler öğretirler, gezginler gördüklerini anlatırlar. Onların gözünden görmediklerimizi görür, onların sesinden duymadıklarımızı duyarız. Gezginlerin Şems-i Tebrizi gibi hem sufi hem seyyah olanlarındansa her şeyi öğreniriz, anlarız. Onlar sadece gezip gözlem yaparak aktarmazlar. Onlar dinlerler, öğrenenden öğrenirler, biriktirmezler, aktarırlar. Sufi gezgin Şems-i Tebrizi anlatıcıların en büyüğüdür. Hayatı boyunca onlarca şeyhin ve İslam dehasının sohbetlerine katılmış ve hepsinin toplamı olmuştur. Daha çocuk yaşlarda ulemaları etkileyen, İslam ve Allah aşkıyla donanan Şems, Allah'a adadığı ömrü boyunca öğrendiklerini Mevlana'yı olgunlaştırma çabaları üzerinden ve sohbetleriyle doğrudan bizlere aktarmış ve bizlere hayatımızı anlamlı kılacak, uygularsak değiştirecek, huzura kavuşmamızı sağlayacak 10 önemli öğretiyi armağan etmiştir. 1. Dürüst ol, dürüst insanlarla ol. Nefsinin seni yakmasına izin verme. Şems, dürüstlük bir şehirdir. Ben de o şehrin sultanıyım. Onda kendim yaşayayım, kendim öleyim, kendim korunayım der. Dürüstlüğün yegane sultanlığının önemine değinen Şems, nefsin insanı yenmemesi gerektiğini, böylesi bir yenilginin Allah katındaki tehlikesini anlatır. Nefsin seni yakmasına izin verme. O en sevdiğin Allah'ı kalbine alacaksan, dürüstlükle nefsini yenmen, kalbini temizlemen gerekir. Bu temizliğin yegane yolu, dürüstlüğü sürdürmek ve dürüst olanlarla birlikte olmaktır. 2. Sabır bir duadır. Dikene baksan da gülü hayal et. Her şey vaktini bekler der Mevlana. Sabır bir sufinin tasavvuf yolculuğundaki yoldaşıdır. Şems'e sabrın manasını, sabır sonunu gözlemek, sabırsızlık sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır diye tarif eder. Sabretmek öylece oturup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü hayal edebilmektir. Şems'in sözlerinde sabretmek, zamanın sahibine dua etmektir. Biliriz ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. 3. Bil ama önce dinlemeyi bil. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır. Şems, söz dinlemeye kabiliyetli kimse bulamasa, o söz geldiği yere gider. Sözü dinleyen, başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse, o söz söylemekten de dinlemekten de acizdir. Konuşmak can yakmak, dinlemek can beslemektir. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır, harfler silinir der. O zaman susmak mana eksikliğinden değildir. Belki de mananın zenginliğindendir. Dinlemek söylemekten bu nedenle daha değerlidir. 4. Sitem etme, şükretmesini bil. Şems der ki, bir dua edersin, sonra olmadı mı hızlanırsın. Ama gün gelir, o dua olmadı diye şükredersin. Sitem hissedecek şeyler yaşamanın ve bunu yenmenin de bir sınav olduğunu anlatmak isteyen Şems, kuyu kazan kimse sudan nasıl kurtulabilir diye sorar. Hayatı boyunca insanın sitem edebileceği şeyler yaşamasına rağmen şükretmesinin sınavından bahseder. 5. İstemeyi bilmezsen alamazsın. Allah isteyeni sever. İsteme makamının Allah olduğunu anlatan Şems, bunu insandan isteme, seni sevmez. Allah'tan iste ki Allah isteyeni sever diye anlatır. İnsan nefsi hep ister. Ama insan kalbi ne isteyeceğini bilmelidir. İstemeyi bilmeyen almayı beceremez. 6. Acele etmek isyan etmektir. Acele eden derinliği göremez. Neyin ne zaman olacağını sadece Allah bilir. Şems, sabır ne kadar Allah'tansa, acele de o kadar şeytandandır derken, acele etmenin sadece şeytana uymak değil, zamanı yaratana da isyan olduğunu belirtir. Acele şeytan işidir. Acele edenler suretten başka bir şey göremezler. Çünkü onlar hep görünüşe bakarlar ve sureti görürler. Günahlarından dolayı da mağfiret dilemezler. 7. Tövbe makamı hep açıktır. Yine de sen günahtan korun. Tövbe Hazreti Adem'in ve evladının sıfatıdır. Hatada günahta direnmek de iblisin. Şems'e göre sağlığı korumak sağlık aramaktan, günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. 8. İyi bir kalp kötülüğe kalkan olur. Batın namazı kalp huzurudur. Peygamber'e vahiy kalp yoluyla da gelirdi. Veliler ancak bu yoldan gelir. Nasıl ki Hazreti Peygamber bu vahiy sırasında aramıza ne bir kitap sahibi peygamber ne de yakın meleklerden biri sokulabilir buyurmuştur. Kalbimiz ancak iyilikle harmanlarsak kötülüğün işleyemeyeceği bir kalkana sahip oluruz. 9. Marifet kendi kusurunu görmektir. Kusurunu gördün diye aynayı yere vurma. Aynaya secde değsen bir an bile değişmez. O sana ne görürse onu gösterir. Sen bir kusuru aynada değil, aynaya bakan kendinde ara. Her kusurunu gördükçe aynayı yere vurmayacaksın. Onun cevherini kırmayacaksın der Şems. Esas marifet kendi kusurunu görmektir. 10. Umutsuzluk mutsuzluk getirir. Umut bulutunun yağış vakti elbet gelecektir. Umutsuz olma. Yüzün safaya, temiz ışığa dönsün. Doğruya, huzura, rahata kavuşturan umuttur. Karanlık, bulanık günler geçer. Şems umudun bekçisidir. Umut bağladığın aslında Allah'tır der. Umutla bağını koparma. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Sen ol da ister yar ol, ister yara. Lütfunda başım üstüne kahrında. Bir karşılaşma, bir kader. Bir gül kadar güzel ol, ama dikeni kadar zalim olma. Şems-i Tebrizi Konya'ya gelip Şekerciler Hanı'nda kalmaya başlar. Günlerini bu han ve çevresinde geçirirken bir gün kapı önünde oturmaktadır. O sırada Mevlana öğrencileriyle dergâhtan çıkmış, Şems'in oturduğu yerden geçmektedir. Mevlana kıyafetinden yabancı olduğunu anladığı Şems'e bakıp selam verir ve yoluna devam eder. Ardından Şems'in yanına geldiğini görür. Mevlana Şems'e "Bir şey mi istiyorsunuz?" diye sorar. Şems, "İsminizi öğrenmek istiyorum" deyince o da ismini söyler. Bunun üzerine Şems, "Bir sorun var" der. "Acaba Hazreti Muhammed mi yoksa Bayezid-i Bestami mi büyüktür?" Mevlana soruya şaşırsa da hemen cevaplar. "Elbette ki İslam peygamberi Hazreti Muhammed Efendimiz büyüktür. Bütün mahlukat ve hatta Bayezid onun hürmetine yaratıldı." Bu cevabı zaten beklemekte olan Şems bu kez, "Peki Hazreti Muhammed biz seni layıkıyla bilemedik ya Rabbi" dediği halde "Bayezid-i Bestami nasıl olur da benim şanım ne yücedir diyebilir" diye sorar. Bunun hikmetini söyler misiniz? Mevlana buna da hemen cevap verir. Peygamber Efendimizin mübarek kalbi öyle bir deryaydı ki ona ne kadar marifet, ilahi aşk tecelli etse, ne kadar Allah'ın sevgisi dolsa onu içine alır, onu kuşatırdı. Hatta daha çoğunu isteyip "Ya Rabbi, verdiğin bu nimetleri daha da artır" buyurdu. Fakat Bayezid-i Bestami'nin kalbi o kadar geniş olmadığı için ilahi feyizlere tahammül edemeyerek ufak bir tecelliyle dolup taşardı. Az bir feyizle taşınca da böyle şeyler söylerdi. Yıllardır hakikat sohbetini arayan Şems, Mevlana'nın bu cevapları üzerine kendinden geçercesine mutlu olur. Ardından Mevlana sorar ona ismini. Şems olduğunu öğrenince heyecandan neredeyse titreyecek hale gelir. Çünkü karşısında hocası Seyyid Burhaneddin'in kendisini er ya da geç bulacağını söylediği Şems durmaktadır. Bunun üzerine Mevlana, "Ey muhterem efendim, gerçi evimi size layık değilse de zat halinize sadık bir köle olmaya çalışacağım. Kölenin nesi varsa efendisinindir. Bundan böyle bu ev sizin, çocuklarım da evlatlarınızdır" diyerek onu evine ve ailesinin arasına alır. Hizmetine koşmaya başlar. Mevlana gece gündüz yanından ayrılmadan Şems'in sohbetlerini dinlemeye başlar. Bu uzun soluklu sohbetlerde birçok hizmet Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından karşılanır. O güne kadar birçok talebesi olan ve camilerde herkese sohbetler vererek dertlerine çözüm bulmaya çalışan Mevlana, bu sürede artık talebelerine ders vermeyi ve insanlarla camide hatta sokakta bile sohbet etmeyi keser. Artık onun için Şems'le geçirdiği uzun sohbetler ve tefekkürle, namazla, zikirle geçen günler başlar. Şems sohbet ehliyle bir arada olmaktan ve ikisinin de birbirlerinden beslenerek geliştiklerini görmenin hazıyla doluyken, Mevlana o güne kadar kat ettiği yolun kat kat fazlasını sadece bir günlük sohbette almaya başlamıştır. Bu sohbetler, hakikatin peşinde derinliği giderek artan sohbetlerdir. Tasavvufun tüm aydınlığı dostlukla onları kucaklamaya başlamıştır. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir. Peygamber sevgisi ve Şems'in halleri. Senin baktığına herkes bakar. Ama senin onda gördüğünü herkes göremez. Şems'e göre hakikate varmak için sünnet-i seniyeye uymak, gösterişten uzak durmak, hal ehli olarak sözde kalmayıp inandığını yaşamına alıp yaşamak ve ilahi aşka olan yolculuktan hiç vazgeçmemek gerekir. Şems-i Tebrizi tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi gibi İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz bir sevgi ve saygı duymaktaydı. Mevlana bu sevgisini ifade etmek için şöyle demişti. Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum. Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka bir söz naklederse, o nakledenden de rahatsız olurum, bu naklettiği sözden de. Hazreti Muhammed'e olan sevgisini ifade etmek için Şems'e şunları söyler. Muhammed öyle bir nurdur ki, bütün nurların en parlağı, en üstünüdür. Nihayet gör ki, o çilede ve o zikir aleminde hiç Muhammed'e uyma hakkında bir işaret var mıdır? Evet, Musa'ya 40 gece diye bir işaret verildi. Muhammed'e uymak cihedi nerede kaldı ki Musa onu dilememiş olsun? Belki, ''Ya Rabbi, beni onun atının terkisine yapışanlardan eyle.'' diye yalvarır. Görülüyor ki şeriata bağlılık, kulluk düzeyini taklitten tahkike çıkarmak, gösterişten uzak, aşk ve iman yolunda yürümekle ilgili Mevlana ile Şems arasında tam bir uyum mevcuttur. Ancak bu iki isim huyları açısından birbirinden farklıdır. Mevlana temkin ehli bir sufi iken, yani bir işin sonunu düşünerek ona göre davranmayı tercih ederken, Şems telvin ehlidir. Yani halden hale geçen bir karaktere sahip, duygularını aşırı yaşayan bir sufidir. Sohbetlerinde de Şems bu telvin halleriyle etrafındakileri adeta büyülerdi. Bu nedenle de onu dinlemek isteyen çok olurdu. Bunlardan birisi de devrin önemli isimlerinden biri olan Evhadüddin Kirmani'ydi. Kirmani Şems'e mürit olmak istemişti. Şems önce kendisini ''Sen bizim sohbetimize dayanamazsın'' diyerek kabul etmedi. Kirmani'nin ısrarı üzerine Şems ona bu telvin hallerinden birisiyle hiç beklemediği bir soru sordu. ''Mesela Bağdat pazarında halkın gözü önünde şarap içebilir misin?'' Kirmani bir tek yapamam diyebildi. Şems bu kez, peki bana şarap getirebilir misin veya ben içerken yanımda oturabilir misin diye sordu. Kirmani bu soruya da hayır cevabını verince, Şems o halde benden uzak dur dedi. Aslında Şems'in şarapla hiçbir ilgisi yoktu. Bu sorulardaki amacı kendi meşrebine göre bir imtihan yapmaktı. Hakkı isteyen ve ona aşık olanlar, sema ettikleri zaman manevi halleri çoğalır. Dünya insanı heva ve hevesine kaptırır, nefsin arzularına uydurur. Başlangıç. Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Mevlana bir gün havuzun kenarında oturmaktadır. Yanındaysa her zamanki gibi kitapları vardır. Şems gelip Mevlana'nın bakışları arasında kitapları sessizce alır ve havuzun içine fırlatır. Kitapların suya atılması üzerine Mevlana sakin ve hoşgörülü tavrıyla ''Babamın yazılarını da suya attın'' der. Üzülür. Bunun üzerine Şems kendinden emince gülümser, elini uzatır. Suya attıklarının her birini geri alır. Hiçbir en küçük bir zarar görmemiştir. Mevlana bu nasıl bir iştir diye sorar. Bu haldir der Şems. Hem haldir. Mevlana Şems'in bu kerametini görünce daha fazla etkilenir. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled bu etkilenmeyi şöyle anlatır. Ansızın Şems-i Tebrizi Hazretleri gelip babamla görüştü. Babamın gölgesi onun nurunda yok oldu. Onlar birbirlerine öyle muhabbet gösterdiler ki, etraflarında kendilerinden başkasını görmüyorlardı. Şems-i Tebrizi, babama marifetten Allah'a, sıfatlardan ince bilgilere kadar her şeyden bahsediyordu. Babam da bunları büyük bir hazla dinliyordu. Eskiden herkes babama uyardı. Şimdi ise babam Şems'e uyar oldu. Şems babamı muhabbete davet ettikçe, babam Allah muhabbetinden yanıp kavrulurdu. Babam artık onsuz yapamıyor, yanından bir an ayrılmıyordu. Bu şekilde aylarca sohbet ettiler. Böylece babam pek büyük manevi derecelere yükseldi. Şems ve Mevlana'nın giderek derinleşen İslam ilmi sohbetleri, çevredeki herkese bilinmektedir artık. Mevlana bu sohbetlere ayırdığı zaman yüzünden artık ne derslere katılmakta ne de kimselerle görüşmektedir. Bu durum onu sevenlerce yadırganmaya başlar. Etrafındakiler Mevlana'ya ulaşamadıkça Şems'e öfkelenirler. Kızgınlıklarını da oğlu Sultan Velid'e aktarırlar. Bu kızgınlık ateşi harlandıkça harlanır. Yakıcı bir ayrılığın habercisi olur. Olacaklardan habersiz Hak aşkının iki yolcusu, bir yandan Hak aşkının derinliklerini, bir yandan birbirlerine yansıyan aydınlığı keşfederler. Şems böylesi bir zamanı şu satırlarla ölümsüz bir şiire çevirir. Heyhat! Mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak kadar yürekli. Hak yolundaki aklın sınır koyamadığı bir süreçte hemhal olmak ve halden hale geçmek, onların yerinde olmadan anlaşılacak bir durum değildir. Bunu ancak onların dilinden dökülen sözcüklerin derinliğinden anlayabilmek mümkündür. Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Başkalarına baktığın gözle Leyla'yı nasıl görebilirsin? Onu gözyaşlarında tertemiz yıkamadıkça. Ayrılık. Gerçek bir mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri keşfetmeye yönlendirir. Bu dostluktan büyük rahatsızlık duymaya başlayan kötü niyetli kimselere göre tüm olanların sorumlusu Şems'ti. Bu söylentiler ve halk arasındaki gıybet Mevlana'ya kadar geliyordu. Çevreden duyulanlar şöyleydi. Bu kimse Konya'ya geleli Mevlana bizi terk etti. Gece gündüz hep birbirleriyle sohbet ediyorlar da bizlere hiç iltifat göstermiyorlar. Yanlarına kimseyi de koymuyorlar. Mevlana Sultanül Ulema'nın oğlu olsun da Tebriz'den gelen ne olduğu belli olmayan bu kimseye gönül bağlasın. Onun için bize sırt çevirsin. Hiç Horasan toprağıyla Tebriz toprağı bir olur mu? Elbette Horasan toprağı daha kıymetlidir. Bu söylentilere Mevlana'nın yanıtı gecikmedi. Hiç toprağa itibar olunur mu? Bir İstanbullu bir Mekkeli'ye galip gelirse, Mekkeli'nin İstanbulluya tabi olması hiç ayıp sayılır mı? Mevlana, özellikle Şems'in bu duyulanlara duyduğu üzüntüyü gördükçe, bu söylentilerin önüne geçmek için uğraşsa da söylentiler durmaz. Şems-i Tebrizi Konya'da daha fazla kalamayacağını anlamıştır. Çok kıymetli dostunu, o mübarek ahbabını, ummanlarına ummanlar kattığı kardeşini Konya'da bırakarak Şam'a gider. Şems-i Tebrizi'nin aniden gitmesi Mevlana'yı derinden yaralar. Günler ilerledikçe ayrılık acısı dineceğine daha da artar. Mevlana'nın duyduğu acı, ona duyduğu sevginin ve verdiği değerin kat be kat üstündedir. Makalatta bulunan birçok hikayeyi Mesnevi'de anlatır. Hatta birçok şiir ve gazelin de Şems yazdırmış gibi yazar. Şems'teki Mevlana aşkı da yücelerdedir. O kadar ki Şems Mevlana'yı ailesinden daha çok yakın görür. Ben Murat, yani istenilen kişi. Mevlana'ysa Murad'ın Murad'ı oldu. Bana ne babam ne anam Mevlana'nın gösterdiği ilgiyi gösterdi. O benim sözlerimi en hoş şekilde söyledi. O benim kendisine yapamadığım iyilikleri bana yaptı. İkisinin de kalemine gözyaşları eşlik ederken aylar geçer. Arş dönüyor, yıldızlar dönüyor dersin. Zahirdir gördüğün, zahirde dönersin. Marifet dönmek değil, bulmaktır bilesin. Bir an bekle, arkanı dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet. Çünkü hayat çok kısa. Aşk, vecit, istirak ve gidişin acısı. Nice yüksek dağlar var ki tepeleri yüce ve sivri şereflerdir. O tepeler zamanla aşınır ama dağ yine dağ olarak kalır. Aşk. Allah'ı sevme yolundaki tüm sınırların kaldırılması hali. Buna aracı olan sevme, hatta öyle bir sevme ki onu incitmekten sakınma hali, incitip kırmaktan korkma hali. Vecit insan ruhunun dünyevi gerçeklikten kurtulup kendinden geçmesi. İnsanın bilincinin ve tüm algısının Allah aşkında yok olması, hiçliğe varması hali. İstirak, Allah aşkının derinliklerine dalarak onun dışındaki her şeyden arınma hali. Merhamet okyanuslarını kavuşturan bu sohbetlerle ilgili Mevlana, aşk, vecit ve israh yaşadığı yaşamını üç kelimeyle özetler. Hamdım, piştim, yandım. Mevlana Şems'in gidişinden sonra çok mutsuzdur. Onun sohbetlerini çok özlemektedir. Şems'in yaşayıp yaşamadığı bile bilinmemektedir. Onun gidişini şu cümlelerle anlatır. Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O elindeki yayla vurmazdan önce tellerime hep aynı nameyi çalıp söyleyen kendi sesine yabancı bir kuru rebaptım. Ben onun avucunda bağlar, bahçeler, ağaçlar, deryalar gibi geniş, deryalar kadar berrak sular görürüm. Onun avucunda çıkan ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lakin siz bunların hiçbirini göremezsiniz. Yine Mevlana Şems'in gidişini Çelebi Hüsamettin'e şöyle yazdırır. En aziz efendimiz, hayra davetçi, ruhların özü, kandil konan sırçanın ve kandilin sırrı, hakkın ve dinin güneşi, Allah'ın önde gelenlerle sonradan gelenler içindeki gizli nuru. 643 yılı Şevval'in 21. Perşembe günü gitti. Mevlana'nın eserlerini İngilizce'ye kazandıran ve bu konuda uzmanlığı bilimsel çevrelerce de kabul edilmiş bir akademisyen olan Reynold Alien Nicholson bu olayı şöyle anlatır. Nesillere Tebrizli Şemseddin ismiyle intikal eden seyyah bir derviş 1244'te Konya'ya geldi. Uzun zamandan beri ilahi sevgilinin tam tasvirini arıyordu. Onun içindir ki Mevlana da ilahi aşkı onda gördü. Sonra Şems Şam'a gitti. Şems'in bu ayrılışı Mevlana'daki sevgiyle orantılı olarak büyük bir hasret ve ıstıraba dönüşür. Kendisine Şems'le ilgili birçok haber gelirdi. Birçoğu da asılsızdı bu haberlerin. Bir grup adam Şems'i gördüklerini söylediğinde onlara hediyeler verirdi. Her güzel habere bir hediye. Etrafındakiler gelenlerin yalancı olduklarını söylediğinde ise Mevlana, "Yalanına çulumu verdim, gerçeğine canımı veririm" derdi sadece. Ayrılık onu çok yıpratacaktır. Şems'in gidişine neden olan dedikoduları çıkaranlar, bunu Mevlana'nın yeniden kendileriyle ilgilenmesi, derslere, halka dönmesi için yapsalar da, Şems'in gidişiyle Mevlana'yı da kaybettiklerini anlarlar. Hüzün taze tutar aşk yarasını, yaramdan da hoşum yârimden de. Sessizlik en güzel sestir duyabilen için. Şems'in üç ispatı. Her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Şems tüm hayatını İslam dinine adamış, bu anlamda her türlü ilmi daha çok küçük yaşlardan itibaren en ünlü şeyhlerden almıştır. İslam'da hala en büyük sayılan isimlerin sohbetlerinde bizzat bulunup, onları dahi sarsacak en derin soruları sormuştur. Bu derinliği bulduğu tek kişinin Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu söylemiştir. Ancak Mevlana ile buluşuncaya dek öğrendikleri öylesine tüm şeylerin toplamı gibidir ki, arkasında sırlı üç büyük bilgi, üç büyük tasavvufi kavram, kuram, kanun bırakmıştır. Bunların ilki Allah'ın varlığı, ikincisi şeytanın varlığı, üçüncüsü ise ahirettir. Bu üç konudaki ispatı dönemin ahalisini şaşırtır. Mevlana Celaleddin Rumi'ye birçok filozof sohbet etmek ve sorular sormak için gelirdi. Mevlana ise Şems'le sohbetleri başladıktan itibaren insanlarla bu tür sohbetleri kendisi yapmaktan imtina ettiğinden Şems'i Tebrizi'ye bırakırdı. Bir gün yine öyle yapar ve sohbeti Şems'e bırakır. Filozoflar Şems'in yanına giderler. Şems o sırada mescitte öğrencilere bir kerpiçle teyemmümün nasıl yapılacağını göstermektedir. Gelen filozoflar sorularını sormak isterler. Aralarından bir sözcü belirleyip sormak istedikleri üç soru yanıtlaması için Şems'e yöneltirler. Şems üç soruyu da ardı arkasına sormalarını rica eder. Filozofların hepsini temsilen bir filozof sorularını sıralar. İlk soru: Allah var dersiniz ama görünmez. Göstermezsen nasıl inanalım şeklindedir. İkinci soruysa: Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Olur. Ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. O zaman bırakın insanları canları ne istiyorlarsa yapsınlar, karışmayın. Neden karışıyorsunuz? Diyerek son sorusunu sorar. Şems hepsinin yüzüne uzun uzun bakar. Filozoflar yanıtlayamayacağını düşündükleri için ona gülümserler. Bunun üzerine Şems, elindeki kuru kerpici seçilen temsilcinin başına vurur. Filozoflar şaşkınlık içindedir. Kafasına vurulan adam, "Başımı yaracaktınız, ağrıdan duramıyorum, neden bunu yaptınız?" diye sorar. Şems, "Dinleyin," der. "Bana Allahu Teala'yı göster de inanayım," dediniz. Şimdi bu arkadaşınız başının ağrısını göstersin de görelim. İnanmamız için gösterebilir misin diye sorar. Filozof ağrıyor ama gösteremem der. Şems, işte Allah da böyledir. Sen gösteremiyorsun diye nasıl ki başının ağrısı yok değildir, Allah da sen görmüyorsun diye yok değildir deyip devam eder. Yine bana şeytanın ateşle nasıl azap çekeceğini sordunuz. Ben toprakla arkadaşınıza vurdum. Toprak onun başını acıttı. Oysa onun bedeni de topraktan yaratıldı. Ama toprak toprağın canını acıttı der. Filozoflar büyük bir sessizlik ve kabul içinde dinlemektedir. Yine bana, ahiret varsa o zaman bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz dediniz. Benim canım arkadaşınızın başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin itiraz edip hakkınızı arıyorsunuz? İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan bir şehre benzer. Şeriat der ki, seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki, seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki, ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki, ne sen varsın ne ben. Eşsiz bir hak aşkı. Yürek ay gibidir. Vakti gelince tutulur. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Ben ol da bil demiş. Onların birbirlerinin yüzünden yansıyan hak aşkını bilmek, anlamak ne mümkün? Onların yüzde o derin sulara ayaklarımızı değdirebilmek dahi büyük mucize olurdu bizim için. Sadece anlatılanlardan duyabildiğimiz kadardır nasibimiz. O da sınırlıdır. Aklımız, kalbimiz ne kadarını alabilirse o kadarını alır. Aşkın farklı tanımlama şekilleri vardır. Tasavvufa göre aşk, Allah'a ulaşma yolculuğundaki en önemli kılavuz histir. Sufiler, Allah'a ulaşmada aklın yetersiz olduğunu, hatta aklın sınırlandırılacağı nedeniyle ona ulaşmayı zorlaştıracağı görüşündedir. Allah, ben bir gizli hazineydim, bilmeyi arzu ettim, alemi yarattım buyurur. Sufilere göre ilahi aşkın kaynağı bu bilinme arzusudur. Bir gün birisi Mevlana'ya, ben seni seviyorum, diğerlerini de senin için seviyorum. Mevlana ona şu cevabı verir. Eğer bu diğerlerinden maksadın Şems'e bu iyi. Ama eğer beni onun için seversen bu daha iyi. Sevgiliden başkası sevgiliye uyuluş için sevilir. Mevlana yaşadığı aşkı etkili ama sade bir dille anlatır. bazen hikayelerle, bazen vurucu benzetmelerle yaşadığı yüce duyguları ve ruhunu bizlere de geçirmeye çalışır. Bu sadelik içinde bile büyük bir derinlik vardır. Sevginin ve acının şu alıntıda anlatıldığı gibi. Şems'in Şam'a gittiği acılı günlerden bir gün, Mevlana'nın medresesindeki Şems'e ait bölüme bir usta tamir maksadıyla çivi çakıyormuş. Mevlana oradan geçerken bunu görünce, ''Bizim bu medrese veliler durağıdır. Bu kısımsa Şems'indir. Buraya çivi çakmaktan korkmuyor musun? Bana sanki bu çiviyi ciğerime saplıyorlarmış gibi geliyor.'' demiş. Mevlana önemli eseri Mesnevi'nin 117. beytinden 144. beyte kadar Şems'ten ve Şems'in hallerinden bahseder. Bu bahislerin birisinde ise aralarından yansıyan hak aşkını şöyle anlatır. Aşk susuzdur, susuzu arar. Bunlar geceyle gündüz gibi birbirlerini kovalar dururlar. Gündüz geceye aşıktır, hem de çaresiz bir aşık. Fakat geceye bakarsan o da gündüze, daha da fazlasıyla aşıktır. Onlar birbirlerini aramaktan bir an bile vazgeçmezler. Birbirlerinin arkasından koşar dururlar. Bir an bile durup dinlenmezler. O bunun ayağına yapışmıştır. Bu onun kulağını tutmuştur. Bu ona dalmıştır. O da bunun yüzünden aklını kaybetmiş, kendinden geçmiştir. Maşukun gönlünde ne varsa hepsi de aşıktır. Azra'nın gönlünde hep vamık vardır. Aşktan bahsetmişken, Mevlana'nın sıkça bahsettiği maşuktan da bahsetmek gerekir. Maşuk, aşktaki özne yani sevgili demektir. Hayatının tamamını hak aşkı ve bunun üzerine kurduğu felsefeye adayan Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi ile gelişerek Mevlana olmuştur. Bu makam ise maşukiyet makamıdır. Aralarındaki hak aşkı yolculuğunu farklı ve eşsiz kılan da budur. Şems bir ayrılık gecesinde yüreğini yakan acı ile şu satırları şiire çevirir. Kalk, silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit etmekse Allah'tandır. Mevlana benim sözümü benden daha iyi aktarır. Ama yine de benim sözümü nakletmiş olmaz. Şems'ten Ruha Şifa 11 anlatı. Bildiklerini unut. Yeni başlayan güne bildiklerini silmekle başla. Zanlarını, yargılarını, ön yargılarını ve bütün genellemeleri sil, terk et. Şems ve Mevlana zaman zaman da yazışmaktaydılar. Bu yazışmalarda her ikisinin de Allah'a olan aşkları, Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygıları taşar satırlardan. Yazılanlar o kadar güzeldir ki, bu metinler bir yandan edebiyatın en değerli eserlerinden olurken, diğer yandan hem sufiler hem de tüm inananlar için Allah yolunda yürüyüşün birer örneği haline gelirler. 1. Sana yoldaşlık eden senden üstün olmalı. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu nurdan kendilerine erişmiş olanlar şüphe yok ki, nefsinden arınır ve Allah'tan aydınlanırlar. Ama bu, bütün bir topluma erişmez. Ne mutludur o kimselere ki, benim yolumda yürürler. Hazreti Peygamber varken nerede kılavuz arıyoruz? Arayacağımız kılavuz yanımızda. Yola çıkacaksak, yol arkadaşımız yanımızda. Bu yolu uzun uzun yürüyeceksek, yoldaşımız yanımızda. Bize yoldaşlık edecek olanın, bizden üstün olması, o yolun aydınlanmasıdır. Bizim içinse en aydınlık yoldaş hiç kuşkusuz Hazreti Peygamber'dir. Ondan başka kılavuz aramak neden? İnandıklarınızın arkasından yürürken, aydınlığa ihtiyaç duyduğunuzda o size yeter. 2. Nur üzerine nur olur mu? Bana sohbetlerimde içi huzur dolan insanları anlattılar. Sonra insanlar kendileri de bu sohbetlerde hissettikleri huzuru, içlerindeki nurun hissiyatını anlattılar. Sonra bir gün karşımda Mevlana'yı gördüğümde hissettiğim huzuru ve bilginin nurunu istiharede sordum. Dediler ki, evet olur. Ben de ne olur diye sordum. Dediler ki, nur üstüne nur olur. 3. Makamın hiç olmasın. Şeyh Bayezid Hazretlerinin karşısında ağlıyordum. Şeyh her şeye erişmenin yolu, Muhammed'in yoludur diyerek bana gülümsüyordu. Senin makamın nerededir diye sordu. Makamım yoktu, hiç olmayacaktı. Meselem o değildi çünkü. Şeyh bunu biliyor ama yine de soruyordu. Ben kendimde yok olma haliyle Allah'la var olma halini arıyordum. O ise bana fena fillah, beka billah dedi. Gözyaşlarımla aradığım tam da buydu. 4. Söz söyleyeni de anlatır. Aşk ne kadar fazla olursa, sevgili dolgunluğunu ve güzelliğini o kadar hoş gösterir. Aşık olana daha hoş görünür. Her yerde bu sözün manası nedir diye aradım. Sözün ne anlama geldiğini bilmez değildim. Esas olan sözün anlamını öğrenmek değil. Herkes sözden bir şey anlar. Ama herkes kendi halini anlar ve anlatır. Hangi sözü sorarsanız sorun, alacağınız cevap, cevabı verenin kendisini anlatır. Söz söylerken herkes kendi haline ait sözün yorumunu yapmış olur. Yoruma dikkat edin ki onun halinin ifadesini de anlayasınız. 5. Dostumun dostu dostumdur. Adamın biri başka birisi için kötü şeyler düşünüyordu. Öteki de onun hakkında aynı düşüncedeydi. Arada üçüncü bir adam vardı ki hem onun hem de bunun dostuydu. Dedi ki, şimdi bu iki hasım karşılaşacak, bakalım ne olacak. Onların karşılaşacağı yerde durdu ve bekledi. İki dost oradan geçsin diye. İlk dostla göz göze gelince onun ayağına kapandı. Diğerine bir şey yapmasın diye. Öteki dost bunları görünce bıçağını yere fırlattı. O da aracı dostun ayağına kapandı. Vah dedi. Düşmanım senin dostun, sen de benim. O halde o da düşman olamaz. Ben dostumun dostuna zarar veremem. Ancak dost edinirim. 6. Neyle sınanıyorum? Allah Şuayb peygamberi gözleri görmez olarak yarattı. Şuayb ona razı oldu. Aziz kulların yüzlerini göremiyordu. Ama mana aleminde görüyordu. Bu zahirde hoş olur. Bir şey eline geçmeyince ona da razı olur. Ama razı olmak için derler ki, insan ağırbaşlı olsun ve aklını yokluk üzüntüsüyle uğraştırmasın. Eyüp peygamber, bedeninde yara açan o böceklere razı olmuştu. Gönlünü hep onlara vermişti. Düşünmüyordu ki, bu daha ne zamana kadar sürecek? Yahut, ya Rabbi bu ıstırabın ne zamana kadar süreceğini bana bildir demiyordu. Dara düşmenin, düşülen darlıkla ilgisi yoktur. Dara düşenin neyle sınandığını anlamakla ilgili bir sorumluluk vardır. Bu sınav bunu anlayarak geçer. Darlığı aydınlığa kavuşur. 7. Bu dünyanın cenneti. Dedim ki, o namazı niçin kılmıyorsun? Allah emrettiği için dedi. Nerede buyurdu bunu diye sordum. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız dedi diye ekledi. Onu sen oku dedim. Her ayet müminlerin hali hakkındadır. Onlar için indirilmiştir. Ondan sonra başka bir ayet de kafirler içindir. Ama hep lütuf vardır. Er ya da geç cehennemden geçer, öte tarafında cennete varırsın. Sonsuz, uçsuz bucaksız, lütuf ve mutluluk alemidir o. Kendine bu dünyada yarattığın cehennemin ötesine geçme şansı ver. Burada da cennete girebilirsin. 8. Zamanın izafiyeti. Hazreti Muhammed 40 yaşına kadar davette bulunmadı. Sonra tam 23 yıl halkı İslam'a davet etti. Bu müddet azdı. Ama Allah'la birlikte geçen her an, bilesin ki ölümsüz ve sonsuzdur. Bu zaman zamanların ötesinde, bu an anların ilerisinde bir yerdir. Allah'la zaman geçirmek bundan önemlidir. 9. Hakikate duyulan açlık. Henüz çocukluk çağındayken kalbime düşen Allah aşkı yüzünden hiçbir şey yemek istemiyordum. Hep Allah'la zaman geçirmek istiyor, yemeğe dahi zaman ayırmak istemiyordum. Birisi yanımda yemek sözüne ise ben hemen elimi ve başımı geri çekerdim. Yemek zamanı geldiği vakit bana lokma verseler kabul ederdim, alırdım ama yenimin içine saklardım. Bir gece bir hal oldu. Bu aşk haliyle semadayken o coşkun dost beni yakaladı. Bir kuş yavrusu gibi beni dolaştırdı. 3 gün yemek yememiş haldeydim. Beni dolaştırıyordu. 2 gözüm 2 kan çanağı gibiydi. Bir ses yankılandı. Henüz hamdır diye. Onu kendi köşesine salıver ki kendi kendine yansın dedi ses. Beni kendi semama bıraktı. O an anladım. Açlığım hakikateydi. 10. Mana içinde mana. Musa aleyhisselam bir dervişin eline 2 testi verdi. Su getirmesini istedi. Sonra eline 1 ekmek parçası verdi. 2. gün derviş Musa'ya bir soru sormak istediğini söyledi ve sordu. Ey Musa, Allah benim katımda söz değiştiremez. Ve sonra kulunun dilinden, Ya Rabbi, sen verdiğin sözden dönmezsin buyurmuştur. Bu nedir? Musa dervişe, sana konuk geleceğim dedi. Derviş şaşırarak, ey niyaz ehli olmayan yüce peygamber, bu nasıl olur diye sordu. Musa sordu. Cüzle cüzi ve külle külli arasında ne fark vardır? Derviş güldü ve hoştur dedi. İşte mana içinde aranan mana budur. Hoşnutluk Allah'tandır. 11. Nefsini unutmak. İnsan bir maksat için yaratıldı. Nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeli. İç ve dış duyguları da bunun için verildi. Çünkü bu duygular, bu yolda gerekli araştırmayı yapabilmek için lüzumlu birer araç. Hayatı neşeli olmayınca insan kendisini emniyette bulmaz. İlimle uğraşmak dünya işlerinin en iyisidir. En iyi öğütçüler son günlerinde şunu söylemişlerdir. Dünyada elimizde kalan son nasip cefa ve günahtır. Bu bütün cihana karşı verilmiş bir öğüttür ki o zaman zorlanma zamanı değildir. Yahut sözü biraz açıklayarak derler ki, ruhlarımız bedenlerimizden ürkmektedir. Çünkü dünyamızın kazancı zahmet ve günahtır. Bu yüzden unutma, sözü kendinden uzak söyleyerek başkalarına öğüt vermek kendi nefsini unutmaktır. Aşk her şeyi senin için var ettim diyen Allah'a, her şeyi senin için terk ettim diyebilmektir. Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Anladım ki susan her şey derin ve heybetli. Ne olursan ol, yine de gel. Bilesin, üstün aşk giydirdiğim yüreğime söz verdim. Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmemeye. Ey kalbimizde olan nur, gel. Didinmelerimin ve arzumun sonu, gel. Hayatımızın senin elinde olduğunu biliyorsun. Hayatı kullarına sıkıntı yapma, gel. Ey aşk, ey sevgili, engelleri aş ve inadı bırak da gel. Ey hüthütlerin sahibi olan Süleyman, lütfedip de bizi aramak üzere gel. Ey sevmede birinci olan kişi, aşkın gerçeği seni geçip birinci oldu, gel. Ruhlar senin kaybolmandan ötürü inleyip feryat etmekteler. Miadını doldur da gel. Ayıpları ört, iyilikleri saç. Cömert olanların adeti de böyledir, gel. Farsça gel nasıl derler, biya mı? Ya gel ya da bizim davetimize hak ver de gel. Geleceğin zaman muradımız ne de açılır. Gelmeyeceğin zamanda muradımız ne de kesat olur, gel. Ey Arap'ın Kürşat'ı, ey İran'ın Kubat'ı, kalbimi hatıranla fethedersin, gel. İçim sana gel deyicidir. Ey senin varlığından olacak varlık, gel. Ey benim ayım, senin için ülkeleri dolaştım. Beni ve ülkeleri çevrelediğin halde gel. Sen yaklaşan ve uzaklaşan güneş gibisin. Ey kullara yakın olan, gel. Bu satırlarla Mevlana, Şam'da olduğunu öğrendiği Şems'e seslenir. Bir mektup halinde özel bir ulakla gönderilir. Üzerinden aylar geçmesine rağmen Şems'ten hiçbir cevap gelmez. Şems'in eline geçmesine rağmen mektuba cevap vermediği bilinmektedir. Ancak Şems, bunun Mevlana'yı daha da olgunlaştıracağını düşünmektedir. Bir süre sonra Mevlana yeniden yazar. Ey dünyanın zarifi, selam sana. Şüphe etme, sağlığım da hastalığım da senin elinde. Derde düşenin ilacı nedir söyle. Madem ki sözsüz hitap ulaşmıyor, o halde dünyanı için lebbeykle doldu. Nas, sana beni sağda çevir der. Saat sana, ey iki saadet der. Senden feryatla senin önüne gelirim. Ah, senden sana karşı yardım isterim. Mevlana Şems'e gönderdiği bu ikinci mektuptan da yanıt alamaz. Üçüncü mektubu gönderir. Vezirin ömrü yüce olsun. Tanrı onun bekçisi ve koruyucusu olsun. Talihlerin ileride görecekleri her ne dirlik varsa onun yanında peşin alınmış olsun. Onun tatlılığıyla dolu olan hararetli mecliste donuk kalpli arkada bulunmasın. Gaybin kapısında bağları çözülmüş olan canlar onun önünde halının nakışları gibi bağlı olsunlar. Sağında ve solunda olan devlet, güneyinde ve kuzeyinde de olsun. Cisim ve canın istediği ilde, o her ikisinin de padişah ve valisi olsun. Şems-i Tebriz'i nakit bir talihtir. O bana yeter. Ondan başkası krediyle olsun. Bu üçüncü mektup üzerinde Mevlana'ya Şems'ten haber gelir. O da aynı coşkunluk, aynı özdeyişle cevap vermektedir. Mevlana sevinç içinde gazeller yazar. Kalbiyle dili bir olan insandan korkma. Sözün kıymetini lal olandan, aşın kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. İlk ve son dönüş. Olmadı diye sızlandığın duaya gün gelir, olmadı diye şükredersin. Mevlana aldığı haberin ardından artık dayanamayacağını anlayınca oğlu Sultan Veled'i Şam'a göndermeye karar verir. Oğlunu çağırır ve şöyle der. Süratle Şam'a varıp filanca hana gidersin. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin o handa bir gençle sohbet ettiğini görürsün. O genci küçümseme sakın. O Allah'ın sevdiği evliyanın kutuplarından birisidir. Selamımı ve dua isteğimi kendilerine bildir. İçinde bulunduğum şu vaziyetimi, hasretimi dile getir. Buraya acele teşriflerini tarafımdan istirham et. Sultan Veled, babası Mevlana'nın Şems'in gidişinden sonra düştüğü derin üzüntüyü görmüştür. Hemen hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkar. Şam'da her yeri araştırır. Günler günler sonra bir handa Şems-i Tebrizi bir gençle konuşurken bulur. Durumu dilinin döndüğü kadar anlatır. Konya'da bu hadiseye sebep olanların tövbe ettiğini ve Mevlana'dan çok özürler dilediklerini de sözüne ekler. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi Konya'ya tekrar gitmeye ikna olur. Birlikte hazırlanıp yola çıkarlar. Sultan Veled Şems'i ata bindirip kendisi de arkasında yaya olarak yürür. Şems-i Tebrizi, Sultan Veled'in ata binmesi için ne kadar ısrar ederse de, Veled, Sultan'ın yanında hizmetçinin ata binmesi bizce yakışık almaz diyerek ata binmez. Konya'ya yaklaştıklarında, Mevlana'ya haberci gönderip Konya'ya girmek üzere olduklarını bildirirler. Mevlana müjdeyi getiren o kadar çok hediye verir ki, o kimse zengin olur. Şems'i Konya'dan göndermek istediklerinin aksine tellallar tutularak Şems'in Konya'ya gelmek üzere olduğu bildirilir. Konya'da başta padişah olmak üzere ileri gelen vezirler, hakimler, zenginler ve bütün halk yollara dökülür. Büyük bir bayram havası içinde Şems-i Tebrizi karşılanır. Mevlana'nın medresesinde Şems, Sultan Veled'in kendisine gösterdiği hürmeti ve yaptığı hizmetleri Mevlana'ya anlatır. Mevlana ise bundan memnuniyetini dile getirir ve ağzından şu sözler dökülür. Benim bir başım, bir de sırrım var. Başımı sana feda ettim, sırrımı da oğlum Sultan Veled'e verdim. Eğer Sultan Veled'in 1000 yıl ömrü olsa da hepsini ibadetle geçirse, ona verdiğim sırra, yani evliyalıkta yükselmesine sebep olduğum derecelere kavuşamaz. Mevlana ve Şems sohbete başlarlar. Bu kez hasret acısının da etkisiyle öncesinden de çok kapanırlar. Yanlarına Sultan Veled'den başkası giremez ve onları kimse göremez. Onlar hiç dışarıya çıkmaksızın manevi bir alemde mana arayarak ilerlemeye başlarlar. Halk kendilerinin gereken dersi aldıklarını ancak Şems'in gelişiyle Mevlana'nın da gereken dersi almış olduğunu düşünürken, tam tersine eskisinden daha fazla Şems'e bağlandığına ve halkla arasındaki bağların tamamen koptuğuna tanıklık ederler. İçeride Şems-i Tebrizi, Mevlana'yı evliyalık makamlarına ulaşsın diye eğitirken, halk yeniden hareketlenmeye, önceden ikna olmayanların kışkırtmasıyla eskisinden de çok öfkelenmeye başlar. Mevlana'nın hiç görünmemesinden dolayı Şems'e kızmaya başladıklarını Şems duyunca, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e, "Ey Veled, hakkımda yine suizan etmeye başladılar. Beni Mevlana'dan ayırmak için söz birliği ettiler. Bu seferki ayrılığımın acısı çok derin olacak," der. Yüreğime talipsen, yalnızlığını bana adayacaksın. Derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, haliyle anlatan aşık, tebessümüyle örten ariftir. Hakkını helal et. Ey benim yetim gönlüm, bırak gamlı düşünmeyi. Sus ve sabret. Gözyaşının hesabını Rabbin sorsun. Sen hakkını helal et. Kimi gidişler sonunu bildiğimiz halde kaçınılmazdır. Bu bir sufinin yine de şükredeceği anlardandır. 1247 yılının soğuk ve sisli bir Aralık gecesi, Mevlana ile Şems her zamanki gibi odalarında derin bir sohbet içindedirler. Allah'ın şükre verdiği önemden ve çeşitli evliyalık makamlarından bahsediyorlardır. Sohbetlerindeki derinliğin halleri o zaman kimsenin doğrudan anlayamayacağı bir ilmin sonucudur. O esnada dış kapının çalındığını işitirler. Ardından bulundukları odanın kapısı açılır ve Mevlana'nın hanesinden bir kişi odaya girmeden Şems-i Tebrizi isteyen 7 kişilik bir grup geldi der. Şems-i Tebrizi hiç tereddüt etmeden ayağa kalkar. Mevlana'ya, "Beni katletmek için çağırıyorlar," der. Mevlana'nın ilk sözü, "Ela lehul halku vel emr" olur. Bu cümle, Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 54. ayetinde geçen "Yaratmak da, emretmek de, yalnız ona özgüdür" cümlesidir. Ardından Mevlana dışarıya çıkmamasını söylese de, Şems, "Ey benim yetim gönlüm, bırak gamlı düşünmeyi, sus ve sabret. Gözyaşının hesabını Rabbin sorsun. Sen hakkını helal et," diyerek evden çıkar. Dışarıya çıkar çıkmaz bu 7 kişilik grup bir anda üzerine atılırlar. Arkasından dışarıya çıkmaya çalışan Mevlana, içeriden Şems-i Tebrizi'nin sesini duyar. Şems'ten işittiği şey sadece tek kelimedir: "Allah." Ardından Mevlana hemen dışarıya çıksa da yerde duran kan lekelerine rağmen dışarıda kimseyi görmez. Oğlu Sultan Veled'i uyandırır ve gidip bakmasını söyler. Haftalarca uğraşılmasına rağmen Şems'le ilgili ne bir bilgi ne de cesedi bulunur. Cinayeti işleyen 7 kişiden birisinin halk tarafından kışkırtılan Mevlana'nın diğer oğlu Alaaddin olduğu öğrenilir. Mevlana'nın bir yandan dinmez acısına, bir yandan bitmek tükenmek bilmez yasına, diğer yandan yarım kalışının azabına bir de Şems'in cesedinin dahi bulunmayışı eklenir. Şems'in cesedinin nerede olduğunu Sultan Veled gördüğü rüya ile bulacaktır. Bir gece Sultan Veled rüyasında Şems'i bir kuyuda görür. Uyanır uyanmaz bu kuyu bulunur. Haftalar geçmesine rağmen ilk günkü gibi duran Şems'in cesedi oradadır. Şems Mevlana'nın medresesine, medresenin mimarı Emir Bedrettin Gehertaş'ın yanına defnedilir. Şems'ten Mevlana'ya bir Hazreti Mevlana kadar derinlik, anılar ve bir şiir kalır. Hüzünke en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık. Ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de. Olduğu kadar, olmadığı kader. Üstadın aşktır senin. Oraya erişince o sana hal diliyle anlatır ince ince. Şems'e sorular ve cevapları. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Dost meclislerinde Şems'i bulan herkesin en büyük heyecanı ona sorular sormak ve cevaplar almaktı. Kimi zaman hiç soru sorulmadan kendisi anlatmaya başlar, kimi zamansa mecliste bulunanların birbiri ardına sorulan sorularına yanıt verirdi. İslam tarihi boyunca Şems-i Tebrizi'nin yanıtları birçok ulema tarafından bir doktrin olarak kabul edilmiş, günümüze kadar bu yanıtlar İslam diniyle ilgili soruların yanıtları olarak kabul görmüştür. Aşağıda Şems'e sorulan ve kendisinin yanıtladığı sorulardan birkaçını bulacaksınız. Allah korkusu nedir? Kalbinden Allah geçtiğinde ürpertiyle korkulacak, utanılacak, çekinilecek bir varlık hissi hissediyorsan, sen de korku, utanç ve çekinmen gereken bir hayat içindesin demektir. Yok, eğer Allah dendi mi, ilk olarak kalbinde aşk, merhamet ve şefkat hissediyorsan, bu vasıflar sendedir demektir. Allah'tan korkmak, en sevdiğinizi incitmekten korkmaya benzer bir hassasiyet demektir. Marifet nedir? Bir gönül ki Allah'ın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa bu marifettir. Ne yaparsak bu marifeti elde ederiz? Bedeni terk ederek. Çünkü Allah'la kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allah'a vasıl olmaya engel olan dört şey vardır. 1- Şehvet, 2- Arsızlık, 3- Mal ve makam, 4- Kibir. İşte bu dört şey kulun hakka ulaşmasına engeldir. Söz mü, sükut mu? Gerektiğince konuşmak, gerektiğince susmak doğrudur. Susman gereken yerde konuşmak da, konuşman gereken yerde susmak da seni alacağından mahrum eder. Çok konuşmak marifetten değildir. Nefsimize bizi köle eden çoğu şey dilden kaynaklanır. Oysa hakikat aşkta dil hükmünü yitirir. İnsanların en üstünü, en kıymetlisi kimdir? Şu dört kimsenin kıymeti Allah'ın katında yüksektir. 1- Şükreden zengin. 2- Kanaatli ve sabreden fakir. 3- İşlediği günahlara pişman olup Allah'ın azabından korkan kimse. 4- Takva sahibi, yani haramlardan sakınıp dünyaya zerre kadar meyletmeyen kimse. Sahavet nedir? 4 türlü sahavet, cömertlik vardır. 1- Mal cömertliği. Onlar malı verirler, marifeti, Allah'ı tanımaya alırlar. 2- Beden cömertliği. Müştehit olan alimlere mahsustur. Onlar da Allah'ın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3- Can cömertliği. Şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. 4- Kalp cömertliği. ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar. Dünya yaşamından korunmak mı lazım? Korkmak gereksiz. Ancak doğru yaşamayı bilmek lazım. Ama ölçülü. Çünkü dünya yaşamı insanı heva ve hevesine kaptırır. Nefsin arzularını uyandırır. Neticede cehenneme götürür. Oysa ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır ki bu insanı cennete götürüp Allah'ın cemalini görmekle şereflenmeye sebep olur. Peki Mevlana? Dünyanın hiçbir yerinde Mevlana'nın eşi ve benzeri yoktur. Bütün fenlerde, temel bilgilerde, din bilgisinde, gramer, sentaks, mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur, tartışır. Onlardan daha üstün, onlardan daha zevkli, onlardan daha latiftir. Gerekirse, gönlü isterse, üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa, hepsinden daha yetkili konuşur. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde 100 yıl uğraşsam, ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Benim önümde beni dinlerken nasıl anlatayım ayıptır söylemesi, babasının önüne oturmuş 2 yaşında bir çocuk yahut Müslümanlığa dair hiçbir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. Mevlana'ya ne öğrettin? Ben ona onda olmayan bir şey öğretmedim. Aksine onda olanı görmesini sağladım. Aklının esaretinden kurtulmasının yollarını öğrettim. Çünkü aklın sınırları bellidir. Bunun dışına çıkmak akıl sağlığını bozar. Oysa gönlün sınırı yoktur, sonsuzdur. Bu sonsuzluğun içindeki teskin olma noktası ise fena fillah'tır. Yani tenafi sırrıdır. Ben bunu öğrettim. Ölmeden önce ölmüş gibi olmayı öğrettim. Bu yokluk sırrına ermektir. Allah'ın varlığında yok olmak, erimek anlamına gelir. Ben Mevlana'ya bunların yolunu öğrettim. Hilaf neden önemlidir? Hilaf tartışma demektir. Bilgiyi yek başına edinme hem yeterli değildir hem de teyit edilmiş değildir. Hakikate erişmenin ikinci en önemli yolu öğrenmektir. Ancak en önemli yolu ise sorgulayarak öğrenmektir. Sorgulamak başka düşüncelerle kendi düşüncemizi tartışarak olur. Doğrudan usanırsak hilaf ilmini öğrenmek gerekir. Hilaf, değişik söz ve fikirlerin karşılaştırılmasıdır. Birinin sözü yalansa bunun tartışılmasına lüzum yoktur. Bütün sözleri doğruysa yine ortada bir uygunsuzluk ve ayrılık olmadığı için tartışma söz konusu olamaz. Düşüncemiz ya da bilgimiz ya tartışılamaz bir hakikattir ya da onu tartışmaktan kaçınmamız gerekir. İlk Müslümanı nasıl bilirsin? İlk Müslüman Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rahman arşın üstündedir, arşa hakimdir buyurulmuştur. O arş denilen makam Hazreti Muhammed'in kalbidir. Kur'an'da Taha suresi Hazreti Muhammed'in hikayesini anlatır. Bu surede Allah, incinme, bu Kur'an'ı sana zahmet vermek için indirmedik buyurur. Başka bir ayette ise, yerde ve göklerde ne varsa Allah'ındır buyurulmuştur. Burada göklerden maksat onun dima, yerden maksat da onun vücududur. Hep onun hikayesi, arş üzerine hakim olmak onun halidir. Allah'a nasıl ulaşılır? Allah'ı aramak yetmez. Allah'ı anlamak gerekir. Bu da zordur. Onun sıfatlarını da aramak gerekir ki bunu kainattaki her zerrede bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her yerdedir. Onu anladıkça aramak yerini anlamanın önemini yaşamaya başlarsın. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar.